Bu küçük Rut kitabında çok büyük ruhsal dersler bulunmaktadır. Bunlardan bazılarına şimdiye kadar birçok kereler değindik. Örneğin yakın akrabalık görevinin yerine getiriliş olayı. Rabbimiz İsa Mesih'in bizim için yaptıklarını çok anlamlı ve güzel bir şekilde bu olay resimlemektedir. Kitabın başlarında belirttiğimiz gibi Rut'un hikayesi bizim kurtuluşumuzun bir görüntüsüdür. Bizim kurtarıcımız olan İsa Mesih de bizi kurtarmak için benzer bir girişimde bulunmuş, bizi kendisine satın almıştır. Bu diğer akrabanın kişiliğinde diğer bir ruhsal gerçeği daha görmekteyiz. Bu adam ne isim geliyordu? Ben şahsen bu adamın Musa peygamber tarafından verilen yasayı, yani ruhsal yasayı simgelediğini düşünüyorum. Her şeyden önce bu adam isimsiz biriydi. En azından burada adının ne olduğunu bilmiyoruz. Yahudi yasası bizi kurtaramaz. Ruhsal yasalar sisteminin bizi kurtarması olanaksızdır. Bu gerçek yeni antlaşmada açık bir şekilde Romalılar 3. bölüm 20. ayette şöyle dile getirilir. Bu nedenle yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü yasa sayesinde günahın bilincine varılır. Ruhsal yasa hiçbir zaman bizi kurtarsın diye verilmemişti. Ruhsal yasa insan gerçek durumunu görsün diye verilmiştir. Paulus bunu 2. Korintliler 3. bölüm 9. ayette insanı suçlu çıkaran hizmet ve 3. bölüm 7. ayette de ölümle sonuçlanan hizmet olarak yasayı adlandırmıştır. Ruhsal yasa hiçbir zaman bir kurtarıcı değildi. Bizi kurtarmak şöyle dursun, bizi daima suçluyor ve suçlu çıkarıyordu. Bu yasalar sistemi bir anlamda insanın eski doğasını denetim altına almak amacıyla verilmişti. Yasanın tüm reçetelerini harfi harfine yerine getirip de kurtulabilen hiç kimse yoktur. İsa Mesih'in kurban olarak kendisini insanlığın kurtuluşu için sunmuş olmasını simgeleyen hayvan sunuları sayesinde eski antlaşma döneminde Tanrı tarafından kabul edilmişlerdir. İşte Yahudilerin en büyük kefaret gününün bu denli önemli olmasının nedeni budur. Kefaret gününde başkâhinin sunak üzerinde Tanrı'ya sunduğu kurbanları sayesinde İsrail'de yaşayanların günahlarını geçici olarak bağışlatabiliyordu. O günde bu insanların dikkati kurtaracak bir kurtarıcıya duydukları ihtiyaca yöneltilirdi. Diğer akraba gibi yasa da insanı kurtarmıyordu. Diğer adam böyle yaparsa mirasının tehlikeye girebileceğini söylemişti. Yasa da sizi ve beni kurtarabilseydi o zaman kendi standartlarını düşünmüş olurdu. Hayır dostum, yasa seni kurtarma gücünden yoksundur. Yasa seni kurtaramaz. Senin seni seven, günahlarının karşılığını ödeyip seni özgür kılan bir kurtarıcıya ihtiyacın var. Eğer kurtulacaksan bunun tek yolu budur. Tanrı'nın belirlemiş olduğu bu yöntemi değiştiremez, geliştiremezsin. Çünkü sen ve ben zaten Tanrı'nın belirlediği standartlara hiçbir zaman ulaşamayız. Tanrı'nın belirlediği aşamaya çıkamayız. Bugün bizim ihtiyacımız bir sürü emirler ve kurallar değil, bizi seven ve sadece bizim uğrumuzda her şeyini feda etmeye hazır biri değil ama gerçekten de kendi canını vermeye hazır kurtarıcıdır. O bizim yerimize geçerek korkunç bir karşılık ödedi. O çarmıh üzerinde bizim için öldü. Bizi günahtan, ölüm korkusundan ve şeytanın gücünden özgür kılmak için kendi yaşamını fidye olarak sundu. Evet, o dönemlerde belirli bir antlaşmayı ya da fikir birliğini yasallaştırmak için garip bir yöntemin yerine getirilmesi gerekliydi. Rut 4. bölüm 7. ayette eskiden İsrail'de akrabalık görevinin yerine getirildiğini ve mülk alım satımının onaylandığını göstermek için taraflardan biri çarığını çıkarıp ötekine verirdi. Alışverişi yasallaştırmanın yolu buydu diye yazıyor. Anımsayacaksınız, yasanın tekrarı 25. bölümde bu yasaya baktığımız zaman kadının erkeğinin ayakkabısını çıkarıp adamın yüzüne tüküreceğini okumuştuk. Boaz burada adamın yüzüne tükürmemiş ama sadece ayakkabılarını almıştı. Ve unutmayalım ki bütün bu yasal işlemleri Boaz kendisi için değil, Rut için yerine getiriyordu. Evet, Boaz burada Rut adına hareket ediyordu. Rut'un adına adamın ayakkabılarını Boaz alıyordu ve böylece Rut artık Boaz'la evlenebilecekti. Dikkat ederseniz ben kutsal kitaptaki bazı önemli karakter kişiliklerine bazı uygun isimler takarım. Burada da diğer akrabaya yaşlı yalın ayak ismini taktım. Çünkü ayakkabılarını kaptırmıştı. Biliyor musunuz, bize gerçek anlamda ayakkabıları İncil giydirebilir. Efesliler 6. bölüm 14 ve 15. ayetlerde böylece belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun diye yazıyor. Eski yasa yalın ayak kalmıştır. Seni hiçbir zaman kurtaramayacaktır. Rut 4. bölüm 8 ila 10. ayetler arasında şöyle yazar. Bu nedenle yakın akrabadan olan adam, sen kendin satın al diyerek çarığını çıkarıp Boaz'a verdi. Boaz ileri gelenlere ve bütün halka Elimelek'in Kilyon ile Mahlon'un bütün mülkünü Naomi'den satın aldığıma bugün siz tanık oldunuz dedi. Mahlon'un dul karısı Moavlı Rut'u da kendime eş olarak alıyorum. Öyle ki ölen Mahlon'un adı bıraktığı mirasla birlikte sürsün. Kardeşlerinin arasından ve yaşadığı kentten adı silinmesin. Bugün siz buna tanık oldunuz. Boaz burada okuduğumuz gibi önce tarlayı satın aldı, sonrasında da Rut'u kendisine eş olarak aldı. Bunu isteyerek hiçbir zorlama olmadan yaptı. Çünkü Rut'u seviyor ve onunla evlenmek istiyordu. Rut'un adına hareket ederek onun bütün yasal haklarını kendi üstlendi ve ölen kocasının mallarını geri satın aldı. Hem de Rut'la evlenerek onu yasal haklarına geri kavuşturdu. Boaz burada kurtarıcımız İsa Mesih'in mükemmel bir şekilde resimlendiğinden İsa'nın bizim yerimize hareket ettiğini görmemiz, Boaz'ın bu hareketinin burada İsa Mesih'i mükemmel bir şekilde resimlediğini görmemiz gerekiyor. İsa'nın bizim yerimize hareket ettiğini görmemiz büyük bir önem taşımaktadır. Boaz bu ayetlerde sadece tarlayı satın aldığına değil ama yakın akrabalık görevini yerine getirerek Mahlon'un dul eşi Rut'u kendisine eş olarak aldığına da tanıklık etsinler diye insanları yanına çağırıyordu. Rut 4. bölüm 11. ayette ise kent kapısında bulunan bütün halk ve ileri gelenler evet biz tanığız dediler. Rab senin evine gelen kadını İsrail soyunun o iki ana direğine Rahel ve Lea'ya benzer kılsın. Efrat boyunda varlıklı Beytlehem'de ünlü olasın. Beytlehem halkı bu gelişmelere çok sevinmişti. Çünkü daha önce dediğimiz gibi bu küçük kadın Rut bir yabancı olduğu halde Beytlehem'de iyi bir izlenim bırakan ve sevilen bir kişiydi. Moğollu birisi olarak Tanrı'yı kurtarıcısı olarak kabul etmekle büyük bir fedakarlıkta bulunmuştu. Ve yine zamanının çoğunu kendisine koca arayarak orada burada geçirmemişti ve Boaz bunu biliyordu. Bugün bazı kızların davranışlarından edindiğim izlenimlere göre içlerinden bazıları erkeklere kuyruk sallayarak onlarla flört etmeye başlıyorlar ve evlenebilecek birisini bulur bulmaz hemen nikah dairesine gidebiliyorlar. Bu tür evliliklerin niçin boşanmayla sonuçlandığını şimdi daha iyi anlıyorum. Böyle dediğim için bazıları belki beni geri kafalı olmakla suçlayabilirler ama evlilik konusunda öncelik erkek tarafından gelmeli. Yani arkadaşlığı başlatacak, evlenme teklifi yapacak kişi kız değil erkek olmalıdır. Çünkü yapıları uyarınca erkek daima verici, kadınsa alıcıdır. Bu yaratılıştan gelen bir özelliktir. Tanrı'nın kocalara karılarınızı sevin demesi de bu nedenlidir. Efesliler 5. bölüm 25. ayette Tanrı'nın kocalara karılarınızı sevin dediğini görmekteyiz. Tanrı bunu tersine çevirip kadınlara kocalarınızı sevin diye bir emir vermedi. Birisi sorabilir, kadın kocasını sevmesin mi? Tabii ki sevmelidir ama karşılık olarak sevmelidir. Önce erkek karısını sevmelidir. Kadın da kocasını buna karşılık olarak sevmelidir. Eğer erkek karısına sert davranıp onu incitirse, kadının duyguları soğuyacak ve umursamaz olacaktır. Bu durumda sevgiden söz edilemeyeceği için sevgi onların yaşamında ölmüş olacaktır. Yaşanan evlilik sorunlarından %80'i hatta 90'ı erkeklerden kaynaklanmaktadır. Ailenin reisi erkek olması gerektiğinden bu gibi durumlarda suçlanacak olan da erkektir. Bir adam bir kadını eş olarak seçtiği gibi Boaz'ın Rut'u seçmesi gibi İsa Mesih de yeryüzüne kendi gelinini almaya gelmiştir. Bizim uğrumuza ölerek bize olan sevgisini sergileyen O'dur ve bizler karşılık veren tarafız. O'nun bu sevgisine karşılık vermemiz gerekmektedir. O'nu kurtarıcımız olarak kabul etmek ve O'nu tanımak zorundayız. O'nu tanımak her Mesih inanlısı için ne kadar büyük ve önemli bir şeydir. Bugün binlerce, on binlerce insan ismen Hristiyan olanlar Kudüs'e gidip hacı oluyor ve orada bulunan bir ahırın yemliğine bakıyorlar. İsa orada değildir. Evet, yeryüzüne bebek olarak geldi ama artık o bir bebek değil. Sonra Paskalya zamanı boş mezara gidip içeriye bakıyorlar. Tabii ki İsa orada da değildir. O bugün yüceliğinde yaşıyor. Pavlus onu tanıma arzusunu şöyle dile getiriyor. Filipeliler 3. bölüm 10 ve 11. ayetlerde. Ölümünde onunla özdeşleşerek onu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum. Pavlus'un amacı buydu. O ilk olarak bizi sevdiği için bizler de onu kurtarıcımızı tanımalı ve sevmeliyiz. Evet, Beytlehem halkı Boaz'ın yaşamındaki bütün bu gelişmelere seviniyor, onların bu yeni yaşamlarında onlara mutluluk diliyordu. Beytlehem halkı Boaz'ın yaşamındaki bütün gelişmelere seviniyor, onların bu yeni yaşamlarında onlara mutluluk diliyordu. Bakın dileklerini şu sözlerle sürdürüyorlar. Rut 4. bölüm 12 ile 14. ayetler arasında. Rabbin bu genç kadından sana vereceği çocuklarla senin soyun, Tamar'ın Yahuda'ya doğurduğu Peres'in soyu gibi olsun. Böylece Boaz, Rut'u kendisine eş olarak aldı ve onunla birleşti. Rabbin kutsamasıyla gebe kalan Rut bir oğul doğurdu. O zaman kadınlar Naomi'ye, bugün seni yakın akrabasız bırakmamış olan Rab'be övgüler olsun. Doğan çocuğun ünü İsrail'de yayılsın dediler. Kadınlar Naomi'ye böyle söylediler çünkü Naomi'nin Elimelek'in soyunu sürdürecek bir yakın akrabaya ihtiyacı vardı. Elimelek'in soyu bundan böyle Boaz aracılığıyla devam edecekti. Bugün bizim de böylesine yakın bir akrabamız, kurtarıcımız vardır. Bu bizim için gerçekten eşsiz bir ayrıcalıktır. Günah ve kötülük dolu şu dünyaya bir bakın. Nereye döneceğini, gideceğini bilmeden olduğu yerde şaşırıp kalmış bir durumdadır. Ve insanların yüzüne bakın. Ben yaşadığım kentte ve diğer yerlerde binlerce insanın yüzüne baktım. Mutlu olup olmadıklarını bilmiyorum. Ama yüzleri mutlu olduklarını söylemiyor. Çocuklar mutlu görünüyor ama büyükler değil. Yaşamları amaçsız, umutsuz ve bu dünyada Tanrı'dan uzak görünüyor. Bir kurtarıcıya ihtiyaçları var. İnsanların İsa Mesih'i kurtarıcıları olarak tanımadan, bilmeden, yaşamlarının kurtarıcısı olarak kabul etmeden Noel, yani İsa'nın doğumu ya da Paskalya, İsa Mesih'in ölümden dirilmesi, bayramlarının kutlanmaları gerçekten çok acıklı bir gerçektir. Rut 4. bölüm 15 ve 16. ayetlerde o seni yaşama döndürecek. Yaşlılığında doyuracak. Çünkü onu seni seven ve senin için 7 oğuldan bile daha değerli olan gelinin doğurdu. Naomi çocuğu alıp bağrına bastı ve ona dadılık yaptı diye yazıyor. Bu çocuk Naomi'nin torunuydu. Naomi evlerine gelen bu bebek nedeniyle ne kadar da mutluydu. Tabi gelen bu bebek onlar için çok değerliydi. Rut 4. bölüm 17. ayette komşu kadınlar Naomi'nin bir oğlu oldu diyerek çocuğa ad koydular. Ona Ovet adını verdiler. Ovet İşay'ın babası, İşay ise Davut'un babasıdır. Naomi'nin konuşmalarını, onun bebeğe olan büyük sevgisini görünce bebeğe hizmetçi ya da Tanrı'ya tapınan anlamına gelen Ovet adını koydular. Bebek Naomi'ye kan bağıyla bağlı değilse bile yasal olarak onun torunuydu. Şüphesiz sonra bu çocuk ileri yaşlarda Naomi'nin hizmetçisi durumuna geldi. Onun işlerini bu çocuk görmeye başladı ve kaybettiği kocası ile iki oğlunun bıraktığı boşluğu bu çocuk doldurmaya başladı. Naomi'ye ait bütün mal ve mülk Boaz'la Rut'un bu oğluna kalacaktı. Bu çocuk aynı zamanda Tanrı'ya inanan ve onu yücelten birisi olacaktı. Evet, şimdi de Ovet'in soyu ile ilgili kısa bir açıklama okuyoruz. Yesse kimdi biliyor musunuz? İsrail'in en büyük kral ve peygamberlerinden biri olan Davut peygamberin babası. Yani Rut'la Boaz'ın oğlu olan Ovet, Davut peygamberin dedesiydi. Rut 4. bölüm 18 ila 22. ayetler arasında ise Peres'in soyu şöyledir. Peres, Hesron'un babası, Hesron Ram'ın babası, Ram Amminadav'ın babası, Amminadav Nahşon'un babası, Nahşon Salmon'un babası, Salmon Boaz'ın babası, Boaz Ovet'in babası, Ovet İşay'ın babası, İşay da Davut'un babasıdır. Bir anlamda Rut kitabını sonuçlandıran bu soy ağacı, eski antlaşmanın diğer herhangi bir kesimi kadar önemli ve değerlidir. Niçin biliyor musunuz? Çünkü bu küçük kitap ve burada sözü edilen soy ağacı Davut peygamberin sülalesiyle İsrail'in Yahuda oymağını birbirine bağlamaktadır. Bu olmasaydı bu bağı belirten yazılı bir belgeye sahip olmayacaktık. Tanrı'nın tasarısı ve planları arasında önemli gelişmelere yer vermesi dolayısıyla bu küçük kitapçık kutsal yazılar arasında çok büyük bir değer taşımaktadır. Rut kitabının doruk noktası olarak Rab İsa Mesih'i çok iyi resimleyen yakın akrabalık görevini üstlenen kişiye bakmaya devam edelim. Yakın akrabalık görevini yerine getiren kişinin yaptıklarını Rab İsa Mesih hangi anlamda yerine getirmişti? Bir kimsenin yakın akrabalık görevini yerine getirebilecek bir kimse olabilmesi için bazı koşullar bulunmaktaydı. Bu koşullardan bazılarına kısaca bakmak istiyorum. İlk olarak her şeyden önce bu kimse yakın bir akraba olmalıydı. İkinci olarak yakın akrabalık görevini yerine getirmeye istekli olmalıydı. Üçüncü olarak da bu kimsenin düşkün durumdaki akrabasını kurtarabilecek güçte olması gerekliydi. Dördüncü koşul ise bu kimse özgür bir kimse olmalıydı. Beşinci olarak da bu kimsenin kurtaracağı kişi ya da mülk için ödenecek ücrete sahip olması gerekliydi. Yani bu kimse paralı biri olmalıydı. Yoksa bu görevi yerine getiremezdi. Boaz burada sayılan bütün koşullara sahip biri olarak Rut için yakın akrabalık görevini yerine getirebilecek birisiydi. Ve Rab İsa Mesih de hem bizim kurtarıcımız hem de tüm dünyanın kurtarıcısı olarak tüm bu niteliklere sahipti. İlk olarak bir kişinin yakın bir akraba olması koşuluna bir bakalım. Bunun ne anlama geldiği zaten açıkça anlaşılıyor. Boaz'ın Rut'a yakın akrabalık görevini yapabilmesinin nedeni de zaten buydu. Boaz, ben senin yakın bir akrabanım demişti. Kitabın başından sonuna kadar Boaz bize Elimelek'in bir akrabası olarak tanıtılmaktadır. Rab İsa Mesih de bizim yakın bir akrabamız olabilecek özellikle birisidir. Gerçekten o bizim çok yakın bir akrabamızdır. Bizi kurtarabilmek için insan bedenine bürünmüş ve bizden birisi olmuştur. İbraniler 2. bölüm 14 ila 16. ayetler arasında şöyle der. Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa ölüm gücüne sahip olanı yani iblisi ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Bunu ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak için yaptı. Kuşkusuz o meleklere değil İbrahim'in soyundan olanlara yardım ediyor. Rab İsa Mesih bizim insanlık ailemize gelmiştir. Bu ayette onun İbrahim'in soyundan olanlara yardım ettiğini okumaktayız. Yine İbraniler 5. bölüm 2. ayette şöyle yazar. Bilgisizlere, yoldan sapanlara yumuşak davranabilir. Çünkü kendisi de zayıflıklarla kuşatılmıştır. İnsan olmanın ne demek olduğunu İsa Mesih çok iyi biliyordu. Galatyalılar 4. bölüm 4 ve 5. ayetlerde ise ama zaman dolunca Tanrı yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Öyle ki bizler oğulluk hakkını alalım diye yazıyor. İsa Mesih bir kadından doğmuş, yasa altında doğmuştu. Görüldüğü gibi İsa Mesih yeryüzüne geldi ve bizim insan yapımızı kendi üzerine aldı ve bizim gibi insan oldu. İsa Mesih bunu büyük bir istek ve sevinçle hiçbir zorlama olmadan yaptı. Onun dünyamıza gelip insan bedenine bürünmesi ve bizim gibi bir insan olması bizim için çok büyük bir sevinç kaynağıdır. Eğer Tanrı'nın öz varlığının insan bedeninde yeryüzüne gelmediğine beni inandırabilecek olsaydınız ki bunu bana asla inandıramazsınız çünkü yıllarca araştırdım, inceledim ve öyle iman ettim. Ama inandırmış olsaydınız o zaman açıkça söyleyeyim, ben bu Tanrı'ya inanmaz sırtımı dönerdim. Evet, Tanrı varlığının, özünün, sözünün, ruhunun yeryüzüne insan bedeninde gelmediğini kanıtlayamayacağımıza göre ben ona sırtımı çevirmeyeceğim. Hamdolsun ki o yaklaşık 2000 yıl önce yeryüzüne insan bedeni kuşanarak geldi. O burada benim uğrumda, günahlı insanlar uğrunda elem çekti ve çarmıh üzerinde can verdi. O sizi ve beni tanıdığından, bize yakın olduğundan dolayı bize yardım edebilir. O sizi akrabalarınızın, arkadaşlarınızın ve hatta eşinizin sizi tanıdığından çok daha yakın tanımaktadır. Evet, o sizi kendisinden daha yakın tanıyor. Bu nedenle o bugün size yardım edebilir. Tanrı insan olup bizim yapımıza büründüğü için hayatta bazı şeyleri anlamasam ya da açıklayamasam da bunları kabul ederim. Tanrı yeryüzüne gelip insan görünümüne bürünmüşse insan yaşamı onun için çok değerli ve anlamlı demektir. Gerçekten yaşamın çok yüksek ve kutsal bir amacı bulunmaktadır. Bu nedenle bizlerin Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşması gerekmektedir. Filipeliler 3. bölüm 14. ayette İncil bunu bize bu şekilde açıklıyor. Tanrı'nın insan bedenine bürünüp aramızda bir insan olarak yaşamasının nedeni bizi günahlarımızdan kurtarmaktı. Rab İsa Mesih'in bizi kurtarabilmesi için, yakın akrabalık görevini yapabilmesi için kesinlikle bizden biri olması gerekliydi ve o bunu yaptı. Birinci koşulu böylece yerine getirdi. Gelelim şimdi ikinci nedene. Bakın, akrabalık görevini yapabilecek kimse sadece yakın bir akraba olmalı ama aynı zamanda bu görevi yapmaya istekli olmalıydı. Hatırlayacaksınız, Naomi'nin o diğer akrabası bu görevi yerine getirmek istememişti. Açık bir sözde Boaz'a kendim için yakın akrabalık görevini yapamam. Yoksa kendi mirasımı bozarım. Benim yakın akrabalık görevimi sen kendi üzerine al çünkü ben ona yakın akrabalık görevini yapamıyorum demişti. Oysa Boaz bu görevi yerine getirmekte istekliydi ve sadece istekli değil, bunu yürekten istiyordu. Çünkü Rut'u seviyordu. Sizin de benim de bugün bizi seven bir kurtarıcımız var. Peki o bizi niçin seviyor? Bilmiyoruz. Bunu açıklayamıyoruz ama o bizi seviyor. Paulus Romalılar 3. bölüm 24. ayette şöyle diyor. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Evet, karşılıksız olarak aklanıyoruz. Bunu hak etmiyoruz ama O bunu bize karşılıksız olarak veriyor. O bizde sevecek bir yön bulmadığı halde bizi sevmeyi istedi. Evet, O bizi seviyor. Çünkü kendisi sevgidir. İncil'de İbraniler mektubunda şu sözleri okuyoruz. Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı. Ve Tanrı'nın tahtının sağında oturdu. İbraniler 12. bölüm 2. ayet. Kurtarıcımız Mesih İsa bizi kurtarmak için gerekli olan bütün zorlukları üstlenmeye istekliydi ve gönüllüydü. O bugün yaşayan insanları da günahlarından kurtarmak, onların kurtarıcısı olmak istiyor. O bizi kurtarabilmek için kendi yaşamını ölüme teslim etti. Bizim uğrumuzda kurban edildi. Onun çarmıh üzerinde öldüğünü kabul etmemek, onun yerine başka birisinin öldüğünü iddia etmek, İsa Mesih'in sevgisini anlamamaktan kaynaklanmaktadır. Tüm bu görüşlerin tersine O bizi çok sevdi. Hem de bizim uğrumuza kendi canını verecek kadar çok sevdi. Üçüncü olarak yakın akrabalık görevini yapacak kimse güçlü bir kimse olmalıydı. Eminim Naomi'nin Betlehem'de güçsüz, yoksul, başka akrabaları da vardı. Naomi'ye gelip içinde bulunduğu durum için ne kadar çok üzüldüklerini söylemişlerdi. Ama bunu söylemek hiçbir işe yaramamıştı. Gerçekten Naomi'nin boş ve güçsüz sözlere değil, güçlü bir kurtarıcıya ihtiyacı vardı. İsa Mesih de günahları kurtarabilecek yeterlikte ve güçtedir. Bakın, İncil İsa Mesih'in kurtarabilme gücünü şu sözlerle ne kadar harika bir şekilde dile getiriyor. İbraniler 7. bölüm 25. ayette. Bu nedenle onun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır. O bizi kurtarabilecek güç ve yeterlikte büyük bir kurtarıcıdır. Boaz da böylesine güçlü birisiydi. Tabi Rut'u kurtarabilmek için güçlüydü. Evet, Boaz güçlü, varlıklı, paralı bir adamdı. Hiç kimse onun gücünden şüphe etmiyordu. Bunun gibi hiç kimse de İsa'nın kurtarıcılığından şüphe duymasın. Eyüp peygamberin 19. bölüm 25. ayette söylediği gibi. Oysa ben kurtarıcımın yaşadığını, sonunda yeryüzüne geleceğini biliyorum. Evet, ben de kurtarıcım İsa Mesih'in bugün yücelerde babanın sağında yaşadığını, yakın bir zaman sonra yeryüzüne yeniden gelip kral olarak duracağını biliyorum. O bizi kurtarabilmek için bir zamanlar haç üzerinde can vermişti. O kurtarabilecek güçtedir. Tanrı İsa Mesih'in bu görevini başarıyla tamamlamasından dolayı ona bakın ne tür ayrıcalıklar veriyor. Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin. Filipeliler 2. bölüm 5 ila 11. ayetler arası. O bugün seni de kurtarabilecek güçtedir. Şimdi soruyorum. O seni de kurtardı mı? Ona kurtarıcın ve Rabbin olarak iman ettin mi? Eğer ona gelir ve onu kabul edersen o seni de kurtaracaktır.